Ayrım 33.
Prokhor içini çekti. Mintan'ın boş yenini düzeltip, "Tabii merak ediyorum," dedi. "Biz hep onunla birlikte hizmet gördük. Daha da göreceksiniz sanıyorsun, değil mi? Daha ne göreceğiz? Ne olacak? Hizmet göreceksiniz. Artık geçti o günler. Ben sandıydım ki onu bekliyorsun gelsin diye. Yine askere gitmeyi dört gözle bekliyorsun sandımdı," diye devam etti Misha hiç gülümsemeden. "Yani Şura hükümetine karşı savaşmak için." "Vallahi böyle konuşmamalısın Mihail," dedi Prokhor, gücenmişti. "Niçin konuşmayacakmışım? Köyde dönen bir dolu söylenti var. Benim de kulağıma geliyor. Hiç ben konuştum mu? Duydun mu benim konuşurken? Seni duymadım ama senin gibi Gregor gibi adamlar, o sizinkileri bekleyenler hep konuşuyorlar. Ben kimseyi beklemiyorum. Hepsi bir benim için." "Tamam işte, hepsi bir senin için. Gelsene içeri, gücenme, şaka ediyordum." Prokhor isteksiz basamakları tırmandı. Eşikten geçerken, "Şakaların kardeş iyi şakalar değil," dedi. "Geçmişi unutmamız lazım. Ben geçmişin hesabını ödemişim." "Geçmişin hepsi unutulmaz," dedi Misha kuru bir sesle masaya otururken. "Kal da bizimle yemek ye." "Sağ ol. Tabii geçmiş hep unutulmaz. Mesela ben bir kolumu kaybettim. Keşke unutabilsem onu. Ama unutulmuyor. Hep hatırlatıyor bana kendini." Sofrayı kuran Dunya kocasına bakmadan konuştu. "Beyazlarla birlik olanların hiçbiri hiç bağışlanmayacak mı diyorsun sen?" "Tabii, ne sandın?" "Ben sandıydım ki geçmişi karıştıranların gözleri önlerine akacak sandıydım. Öyle derler." "Belki İncil'de derler onu," dedi Misha soğuk soğuk. "Ama bana sorarsan insan yaptıklarının hesabını her zaman vermelidir." "Hükümet öyle bir şey demiyor," dedi Dunya usulca. Bir başka kazağın önünde kocasıyla tartışmak istemiyordu ama içinden Prokhor'a yaptığı onca yersiz şakadan, son zamanlarda ona açıkça belli ettiği Gregor düşmanlığından dolayı Misha'ya kızgındı. "Hükümet sana bir şey söylemiyor. Seninle konuşacak bir şeyi yok hükümetin. Şura kanunlarınca beyazlara hizmet edenler bunun hesabını verecekler." "Peki ben de mi hesap vereceğim?" diye sordu Prokhor. "Sen sadece bir koyunsun. Çayırda otladın otlayacağın kadar. Şimdi de ağıla döndün. Emir erlerinden bir şey sorulmayacak ama Gregor döndüğünde görür gününü. Onu ayaklanmayla ilgili olarak sorguya çekeceğiz." "Kim yapacak sorguyu, sen mi?" Dunya'nın gözleri parıldayıverdi. Bir kase yoğurt koydu masanın üstüne. "Evet, ben de sorguya çekeceğim onu," dedi Misha. Sakindi. "Senin işin değil o. Sana kalmadan daha çok soru soran çıkar. Kızıl Ordu'da o kadar hizmet gördü, affa hak kazandı." Dunya'nın sesi titriyordu. Önlüğünün farbalalarını avucunun içinde toparlayıp oturdu. Misha, karısının telaşını hiç fark etmemiş gibi oralı olmadan devam etti. "Ben de biraz sorarım bir şeyler, herhalde ilgi çekici olur. Ama bağışlanmasına gelince göreceğiz bakalım. Bağışlanmaya ne kadar hak kazandı, o bir belli olsun bakalım. Çok kanımızı döktü, kimin kanı daha ağır basıyor ölçeceğiz." Misha ile Dunya'nın evlendiklerinden beri ilk çatışmalarıydı bu. Mutfakta can sıkıcı bir sessizlik oldu. Misha konuşmadan yoğurdunu yedi. Arada sırada peşkirle dudaklarını siliyordu. Prokhor cigarasını tüttürürken Dunya'yı süzdü durdu. Sonra çiftlik işlerinden söz açtı. Yarım saat daha oturdu. Giderken Kiril Gromov döndü, "Haberiniz var mı?" dedi. "Hayır, nereden geldi?" "Kızılların yanından. O da 1. Süvari Ordusu'ndaydı." "Mamontif kumandasında hizmet gören değil mi o?" "O, evet. Yaman dövüşçüydü," dedi Misha alayla gülerek. "Yamandı, doğru. İş yağmaya düşünce eli o işe pek yatkındı. Tutsakları hiç acımadan kılıçtan geçirirmiş. Öyle duydum. Çizmelerini almak için öldürürmüş. Yalnız onun için, çizmelerini almak için." "Peki o da mı bağışlanacak?" diye sordu Misha yumuşak bir sesle. "Tanrı düşmanlarını bağışladı. Biz kullarına da öyle yapmalarını buyurdu, öyle mi?" "Vallahi bilmem, kolay değil. Ama ne yapabilirsin ona?" "Ben bilirim ona ne yapacağımı." Misha gözlerini kıstı. "Ona bir şey yapacağım ki hemen ardından öbür dünyayı boylayacak. Kurtulamaz da. Vyashanska'da don çekası var. Bak onu ne güzel bağırlarına basacaklar orada, görsen." Prokhor gülümsedi. "Doğru bir söz vardır. Kamburu yalnız mezar düzeltir derler. Kızıl Ordu'dan da gelirken bir sürü talan malı getirdi. Karısı benimkine çalımlanmış. Kocası bir kadın paltosu getirmiş eve. Sayısını unuttum. Bir sürü entari, daha başka şeyler, bir sürü. Maslak Tugay'ındaymış, oradan gelmiş buraya. Kaçmıştır bana kalırsa. Yanında silahlarıyla geldi. Ne silahları? Mişa sordu. Bir karabina, bir tabanca. Belki başka da vardır. Şura'ya gidip kendini yazdırmış mı biliyor musun? Prokor gülüp elini salladı. Boynuna ip takıp çeksen götüremezsin onu oraya. Düşünüyorum, düşünüyorum. Herhalde kaçak diyorum ben. Bugün olmazsa yarın köyden de tüyecek, görünüşe göre. Kiril daha savaşmak niyetinde ama beni yanlış anlıyorsun. Yok kardeşim, ben bitirdim artık savaşmayı. Burama kadar geldi. Eğlencenin öylesi. Az sonra gitti. Birazdan Mişa da çıktı. Dunya çocukların yemeğini verdi. Yatmaya hazırlanırken Mişa döndü. Elinde çuvala sarılı bir şey vardı. ''Nerelerde kaldın?'' diye sordu Dunya kaba bir sesle. ''Çeyizimi aldım geldim.'' Mişa dostça gülümsedi. Sarılı paketi dikkatle çözdü. Bir tüfek, bir torba dolusu kurşun, bir tabanca, iki de el bombası çıkardı. Hepsini bir peykenin üstüne sıraladı. Bir kabın içine biraz gaz döktü. ''Nereden çıktı bütün bunlar?'' Dunya kaşlarıyla silahları gösterdi. ''Benim, cepheden getirdim. Nerede saklamıştın peki? Seni ilgilendirmez, emin bir yerde.'' İyi iyi, gizli kapaklı işlerden de pek hoşlanıyorsun. Bir kelime bile söylemedin bana. Kendi karından bile saklıyorsun bakıyorum. Mişa karısıyla barışmak istercesine adam sen de der gibilerden gülümsemeye zorladı kendini. Niçin söyleyecekmişim sana Dunya? Kadın işi değil bu. Burada kalır. Fena mı kız? İyi ama niçin evin içine getirdin bunları? Sanki o kadar kanunlara boyun eğersin. Her şeyi de bilirsin. Bunun hesabını kanun sormaz mı senden? Mişa'nın yüzü asıldı. Enayiliği bırak dedi. Kiril Gromov'un cepheden silahla dönmesi Şura idaresi için bir tehlikedir. Ben getirdim mi Şura idaresinin yararına olur. Anlıyor musun? Kime hesap vereceğim? Allah bilir yine neler saçmalıyorsun. Hadi gir yatağına uyu. Düşünmüş taşınmış, kendince en doğru sonuca varmıştı. Madem beyazlar silahlı dönüyorlardı, o halde dikkatli olmalıydı. Tüfekle tabancayı bir güzel temizledi. Ertesi sabah gün ışır ışımaz yayan Vyashanskaya'ya gitti. Dunya sırt çantasına yiyecek koyarken kızgındı. Acı acı söyleniyordu. ''Hep benden bir şeyler saklıyorsun. Hiç olmazsa ne kadar kalacaksın, niçin gidiyorsun onu söyle. Ne biçim hayat bu? Aklına esiyor, hop gidiyor. Ağzından bir laf alabilene ne mutlu. Sen benim kocam mısın yoksa gömleğimde düğme mi?'' ''Vyashanskaya askeri komiserliğe gidiyorum. Daha ne söyleyeyim istiyorsun? Döndüğüm zaman hepsini öğrenirsin.'' Çantası böğrüne bastırıp dona indi. Kayığa bindi, hızlı hızlı kürek çekip karşı kıyıya geçti. Vyashanskaya'da muayeneden geçtikten sonra hekim kısaca ''Sevgili yoldaşım'' dedi ona. ''Kızıl Ordu saflarında bir işe yaramazsın sen. Sıtma canına okumuş. İyisi mi? Tedavi ettir kendini. Yoksa daha beter olursun. Kızıl Ordu'nun senin gibilerine ihtiyacı yok.'' ''Ne gibilerine ihtiyacı var öyleyse? 2 yıl hizmet gördüm. Artık işe yaramıyorum öyle mi? Bize her şeyden önce sağlam adamlar lazım. Sen önce iyileş, sonra gelirsin. Al bu reçeteyi, eczaneden kinin alacaksın.'' ''Pekala, anladım.'' Huysuz ata hamut geçirir gibi mintanını giydi, başını güç bela geçirebildi yakasından. Pantolonunun düğmelerini sokakta ilikleyerek doğruca parti bölge komitesine yollandı. Tatarsk'a döndüğünde köyün ihtilal komitesi başkanıydı. Karısını bir acele selamlayıp "Eh" dedi. "Şimdi görüşürüz bakalım." "O da ne demek?" şaşıran Dunya sordu. "Tıpkı eskisi gibi." "Eskisi de neydi?" "Başkan atandım. Anladın mı şimdi?" Dunya sinirlenip ellerini çırptı. Bir şey daha diyecekti. Mişa sırtını döndü. Aynanın önünde durup rengi kaçmış haki üniformasının kemerini düzeltti. Uzun, hızlı adımlarla köy şurasına doğru yürüdü. İhtiyar Mikeyev kıştan beri ihtilal komitesi başkanıydı. Gözü az görür, kulağı az işitir bir adamdı. Taşıdığı sorumluluk canından bezdirmişti adamcağızı. Başkanlıktan alındığını duyunca pek sevindi. ''İşte kağıtlar burada kartalım'' dedi. ''Köy mührü de burada. Al al İsa hakkı için.'' Gerçekten sevinmişti. Haç çıkardı. Ellerini ovuşturdu. 70'indeyim, hayatımda hiç görev almadıydım. Bu ihtiyar yaşımda başıma geldi. Tam senin gibi bir delikanlıya layık iş bu. Ben ne yapabilirim ki? Doğru dürüst göremiyorum da, işitemiyorum da. Bir ayağım çukurda. Tuttular, başkan yaptılar beni. Mişa, Nahiye İhtilal Komitesi'nden gönderilen genelgelerle emirleri çabucak gözden geçirdi. Sonra sordu. Katip nerede? Ha? Hay Allah, katip nerede diyorum. Katip mi? Çavdar ekiyor. Canını şeytan alsın. Haftada bir gün uğruyor buraya. Bazen nahiyeden bir kağıt gelir. Okumak lazım. Bir yerlerde bulunmaz herif. O yüzden önemli kağıtlar filan günlerce durur bir köşede hiç okunmadan. Ben iyi okuyamıyorum. Mührü kullanamıyorum işte. O kadar. Koşeyov kaşlarını çatıp ihtilal komitesi odasının çizik çizik duvarlarını inceledi. Odada tek bir tabela asılıydı. Oda kirpas içinde, eski. İhtiyar Mikeyev başkanlıktan böyle beklenmedik bir anda atılmaktan o kadar neşelenmişti ki bir şaka yapmaya kalktı. Bir paçavraya sarılı mührü Koşeyov'u uzatırken olup olacağı bütün köy malı bu işte dedi. Teslim edilecek para yok. Şura idaresinde ataman alametlerine iyi gözle bakılmıyor. İstersen sana eski bastonumu veririm. Dişsiz ağzını yayıp gülümseyerek sapı kullanıla kullanıla cilalanmış diş budaktan yontulma sopasını uzattı. Ama Koşeyov şaka kaldıracak havada değildi. Bir kere daha ihmalden kırılan odanın içini gözden geçirip kaşlarını çattı. İçini çekti. Senden her şeyi devraldım deriz artık dedi. Hadi bakalım şimdi yallah çek arabanı. Gözleriyle kapıyı gösterdi. Sonra masaya oturup dirseklerini iki yana yaydı. Dişlerini gıcırdatarak alt çenesi dışarıda öyle oturdu orada. Tanrım, şu son günlerde ne köpoğlu köpeklik etmişti. Toprağı çiziktir dur sen, başını kaldırma hiç, çevrende olup bitenlere kulak verme. Kendine de, her şeye de içinde korkunç bir kızgınlık kabararak masadan kalktı, ceketini düzeltti. Gözleri ta uzaklarda, dişlerinin arasından, evet çocuklarım dedi, şura hükümetinin ne olduğunu göstereceğim size ben. Kapıyı kapattı, zincirini bağladı. Alanı geçip evine yollandı. Kilisenin orada Obnizov'un delikanlı oğlunu gördü. Umursamadan başını sallayıp selam verdi. Yürüdü. Derken aklına bir şey geldi. Birden dönüp haykırdı. Hey Andriyusha, dur biraz bir şey diyeceğim sana. Sarışın, utangaç oğlan konuşmadan yanına geldi. Mişa koskoca adammış gibi elini uzattı ona, sordu. Nereye gidiyordun? Köyün öbür ucuna mı? Gezmeye çıktın ha? Bak sana ne soracaktım. Sen ortaokula gittin değil mi? Gittin mi? İyi. Daire işinden anlar mısın? Ne biçim iş o? Bayağı iş işte. Gelen kağıt, çıkan kağıt falan filan. Niyetin nedir yoldaş Koşeyov? Yani bir dairede kullanılan belgeler filan işte. Anlar mısın onlardan? Hani gönderilmesi gereken kağıtlar olur, başka şeyler olur. Mişa belirsiz bir hareketle parmaklarını şaklattı. Cevap beklemeden sert bir sesle konuştu. Bilmiyorsan çabuk öğrenirsin. Ben köy ihtilal komitesi başkanı oldum şimdi. Okumuş yazmış bir çocuk olduğun için de seni katip atadım. Hemen ihtilal komitesine git, oradaki eşyaya göz kulak ol. Her şeyi masanın üstünde bulacaksın. Ben birazdan geliyorum. Anlaşıldı mı? Yoldaş Koşeyov. Mişa elini sallayıp sabırsız, sonra konuşuruz dedi. Sen şimdi git görevi devral. Ağır ağır ölçülü adımlarla yürüdü gitti. Evde yeni bir pantolon giydi, tabancasını cebine koydu. Aynanın önünde biraz oyalanıp kasketini düzeltti. Ben bir iş için birazcık çıkıyorum dedi Dunya'ya. Başkan nerede diye soran olursa söyle birazdan geliyorum. Başkan olmanın da bazı kaçınılmaz gerekleri vardı. Mişa ağır adımlarla yürüyor, bir tavırlar takınıyordu. Öyle yadırgandı ki bu hali, köylülerden bazıları durup ardından baktılar, gülümsediler. Yolda karşılaştığı Prokhor Zikov saygıyla bir iki adım geri gitti, çite dayandı. ''Nedir bu halin Mihail?'' diye sordu. ''İş gününde bayramlıklarını giymişsin, böyle. Geçit resminde gibi gidiyorsun. Yeniden mi evleneceksin yoksa ne var?'' Onun gibi bir şey dedi Mişa dudaklarını vekarla kısıp. Gromov'un kapısının önünde elini cebine sokup tütün kesesini yoklarken geniş avluyu, dış yapıları, evin pencerelerini gözden geçirdi. O sırada davarlara parça parça bölünmüş bal kabağı götürmeye çıkan Kirill Gromov'un anası sahanlıkta göründü. Misha kadını saygıyla selamlayıp basamaklara yöneldi. ''Kirill evde mi teyze?'' ''Evde, gir içeri gir.'' dedi ihtiyar kadın. Misha geçsin diye yana çekildi. Misha sahanlığa girdi. Yarı karanlıkta eliyle kapının mandalını araştırdı. Konuk odasının kapısını Kirill kendi açtı. Hemen bir adım geri attı. Yeni tıraş olmuş, gülümsüyordu. Kafası biraz dumanlıydı. Misha'yı kısaca araştıran gözlerle süzdü. ''Bir asker daha.'' dedi hoş bir sesle. ''Gel içeri Koşev, otur, hoş geldin. Şöyle bir şey içelim dediydik, azıcık bir şey.'' Misha ev sahibinin elini sıkıp masanın çevresinde oturan konuklara baktı. Belli, zamansız gelmişti. Misha'nın tanımadığı geniş omuzlu bir kazak, öte köşede ikonların altında serilmiş uzanmıştı. Bardağını önünden itip, kısa, meraklı bir bakış fırlattı Kirill'e. Korşunovların uzaktan akrabası Semyon, Akvatkin, onun karşısında oturuyordu. Misha'yı görünce kaşlarını çattı, başını çevirdi. Kirill, Misha'yı masaya çağırdı. ''Davete teşekkür ederim.'' ''Otur ama kırma bizi. Bir bardak bir şey iç.'' Misha oturdu. Vodka dolu iki bardağı ev sahibinin elinden aldı, başını salladı. ''Dönüşün şerefine Kirill Ivanoviç.'' ''Sağ ol. Ordudan döneli çok oldu mu?'' ''Çok oldu ya. Yerleştin bile çoktan.'' ''Yerleştin de evlendin de anlaşılan. Peki ne somurtuyorsun öyle? İçsene.'' ''Bu kadar yeter. Seninle bir iş konuşmaya geldim.'' ''Bu kadarı da fazla artık bırak. Bugün iş konuşmuyorum ben. Dostlarım var, şöyle bir eğleneyim diyorum. İş için geldiysen yarın gel.'' Misha masadan kalktı. Sükunetle gülümseyerek ''Ufak bir mesele ama bekleyemez.'' dedi. ''Bir dakika dışarı gelsene.'' Kirill özene bezene burulmuş kara bıyığını sıvazlayarak bir süre hiç konuşmadı. Sonra doğruldu. ''Burada konuşamaz mıydık? Ne olur sanki?'' ''Hayır, dışarı çıkalım.'' dedi Misha sakin ama kararlı. ''Çık sen de, ne mesele yapıyorsun?'' dedi o yabancı geniş omuzlu kazak. Kirill isteksiz isteksiz öne geçti. Mutfağa girdiler. Orada ocakta çalışan karısına ''Katerina çık sen buradan.'' diye mırıldandı. Sonra peykeye oturup sert sert ''Evet.'' dedi. ''Ne işi bu?'' ''Geldiğin kaç gün oluyor?'' ''Niçin? Ne var?'' ''Geldiğin kaç gün oluyor?'' diye sordum. ''Bu dördüncü gün galiba.'' ''İhtilal komitesine gittin mi?'' ''Daha gitmedim.'' ''Vyashanska'da askeri komiserliğe gitmeyi düşünüyor musun?'' ''Ne istiyorsun sen? İş için geldiysen iş konuşalım.'' ''İş konuşuyorum. Canın cehenneme öyleyse. Sen kim oluyorsun sana cevap verecekmişim?'' ''İhtilal komitesi başkanıyım ben. Alay kağıtlarını göster.'' ''Anlaşıldı.'' Kirill kelimenin sonunu uzatarak keskin, birden ayık bir bakışla Misha'nın gözünün içine baktı. ''Demek mesele bu.'' ''Evet, anladın mı şimdi? Ver kağıtlarını.'' ''Bugün şuraya gidip göstereceğim kağıtlarımı.'' ''Hemen şimdi göster.'' ''Bir yere koydum, yok yanımda.'' ''Çıkar getir öyleyse.'' ''Hayır, getirmiyorum. Hadi git evine de burada hadise çıkarma şimdi Misha.'' ''Ben gösteririm sana hadiseyi.'' Misha sağ elini cebine soktu. ''Paltonu giy.'' ''Bırak Misha, dokunmasan bana iyi edersin.'' ''Hadi yürü diyorum.'' ''Nereye?'' ''İhtilal komitesine.'' ''Canım çekmiyor.'' Kirill sarardı ama yüzünde alaycı bir gülümsemeyle cevap verdi. Misha az sola kaykılıp cebinden tabancasını çıkardı. Ateşi hazır etti. ''Geliyor musun, gelmiyor musun?'' diye sordu sakin bir sesle. Kirill tek kelime söylemeden konuk odasına doğru yürüdü. Misha önüne geçti. Sahanlığa açılan kapıyı gösterdi. Yapmacık bir umursamazlıkla bağırdı Kirill o sırada. ''Çocuklar, burada bir çeşit tutukladılar beni. Vodkayı siz bensiz bitirirsiniz artık.'' Konuk odasının kapısı ardına kadar açılıverdi. Akvatkin eşiği geçmeye davrandı. Tabancayı üzerine doğrulmuş görünce hemen kapı kütüğünün ardına kaçtı. ''Hadi yürü!'' diye emretti Misha Kirill'e. Kaygısız görünen adımlarla kapıya doğru yürüdü Kirill. Kapının mandalını usulca tuttu. Birden bir adımda sahanlığı geçip dış kapıyı ardından çarptı. Basamaklardan aşağı sıçradı. İki büklüm alanı geçip bahçeye doğru koşarken Misha ardından iki el ateş etti ama ıskaladı. Bacaklarını iki yana açıp durdu. Tabancasının namlusunu koluna dayayıp dikkatle nişan aldı. Üçüncü elde Kirill sendeler gibi oldu. Sonra kendini toparlayıp çevik bir hareketle çitin üzerinden atlayıverdi. Misha basamaklardan indi, arkada evden tok bir tüfek sesi duyuldu. Önünde kuru bir ses. Kurşun bir sundurmanın badanalı duvarından bir parça balçık koparttı. Yere akça taş parçaları saçıldı. Kiril hızla, kolaylıkla koşuyordu. İki büklüm gövdesi elma ağaçlarının yeşil yaprakları arasında bir parlayıp bir kapanıyordu. Misha çitin üzerinden atlarken düştü. Yerde yüzü koyun yatıp kaçan adamın ardından iki el daha ateş etti. Sonra yüzünü eve döndü. Dış kapı ardına kadar açıktı. Kiril'in anası basamaklarda durmuş, elini gözüne siper etmiş meyve bahçesine bakıyordu. ''Orada hiç konuşmadan vuracaktım herifi.'' diye düşündü Misha belli belirsiz. Çitin yanında birkaç dakika uzanıp evi gözledi. Dizine bulaşan çamuru temizliyordu boyuna. Doğruldu, çitin öte yanına geçti. Tabancanın namlusunu yere çevirip gerisin geri eve gitti. 5. Gromov'dan başka Akvatkin'le Gromov'un odasında gördüğü yabancı kazak da ortadan kaybolmuşlardı. O gece köyden iki kazak daha sırra kadem bastı. Vyashanska'dan Tatarska, Donçekas'ından ufak bir birlik geldi. Birkaç kazağı tutukladılar, alaylarından izinsiz gelen dört kişiyi Vyashanska'daki ceza bölüğüne gönderdiler. Koşeyov bütün günlerini ihtilal komitesinde geçiriyor, hava kararırken eve dönüyordu. Yatarken dolu tüfeğini yatağının başucuna dayar, tabancasını yastığının altına koyardı. Hiç soyunmadan uzanırdı yatağa. Kirill'le arasında geçen olaydan üç gün sonra Dunya'ya ''Merdiven başında uyuyalım.'' dedi. ''O da neden?'' Dunya şaşkını sordu. ''Pencereden ateş edebilirler. Yatak pencereye yakın.'' Dunya hiçbir şey demeden yatağı merdiven başına çekti. Ama o akşam da sordu. Peki daha ne kadar böyle peşine avcı düşmüş tavşanlar gibi yaşayacağız? Kış geliyor, o zaman da mı böyle merdiven başında tüneyeceğiz? Daha kışa çok var, şimdilik böyle yaşayacağız. Bu şimdilik ne kadar sürecek? Kiril'in hakkından gelene kadar ben. Paşa paşa gelip teslim mi olacak sana sanıyorsun? Bir gün gelecek, dedi Misha güvenle. Ama yanılıyordu. Kiril Gromov'la arkadaşları Don'un öte yanında bir yerde gizlenmişlerdi. Anarşist kumandan Magno'nun oralara yaklaştığını duyunca bir yana geçtiler. Söylentilere göre Magno çetesinin ileri kollarının göründüğü Krasnokutskaya nahiyesine gittiler. Kiril geceyi Tatarsk'ta geçirdi. Yolda kazara Prokhor Zikov'a rast geldi. Ondan Gromov'un selam yolladığını, yakında ziyaretine geleceğini, beklemesini, Koşeyov'a söylemesini istedi. Ertesi sabah Prokhor Kiril'le karşılaştığını söyleyip konuştuklarını anlattı Misha'ya. Pekala, gelsin bakalım. İlkinde paçayı kurtardı ama bu sefer kurtulamayacak elimden. Onun gibilerle nasıl uğraşacağımı öğretti bana eksik olmasın, dedi Misha Prokhor sözünü bitirince. Gerçekten de Magno ile çetesi yukarı Don bölgesine gelmişlerdi. Konkov yakınında kısa süren bir çatışmada Magno Vyashanska'dan üzerine yollanan bir piyade taburunu dağıttı. Bölgenin ortalarına dalmadan Milerovo istasyonu yönünde ilerleyip istasyonun kuzeyinde demir yolunu geçti. Starobelsk'e doğru geri çekildi.